Ayrım 9, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 115. Çipli Lavlarla Takip. 1 Şubat 1996 tarihli Hürriyet gazetesinde DHKPC Türkiye sorumlusu çatışmada öldü başlığı altında şunlar aktarılıyordu. Eski adı DevSol olan DHKPC örgütünün Türkiye sorumlusu, cezaevi firarisi M. Nezihi Altınay, yanındaki 6 örgüt üyesiyle birlikte Sivas'ta öldürüldü. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yukarı Sarcık köyü yakınlarında önceki gün arazi taraması yapan İl Jandarmalay Komutanlığı'na bağlı komando timleri saat 13 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada M. Nezihi Altınay, Bülent Pak, Ali Duran Eroğlu, Enver İnan, Cömert Düzey, Mustafa Aktaş ile kimliği belirlenemeyen bir terörist öldürüldü. Olay yerinde 5 Kalaşnikov tüfek, Bixi marka makineli tüfek, çok sayıda mermi ve örgütsel döküman bulundu. Teröristlere ait bir sığınak imha edilirken teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. Bu sırada Altınay'ın Dursun Karataş, Bedri Ağan ve Sinan Kukul'un yurt dışına kaçmasından sonra DHKPC'nin Türkiye sorumluluğuna getirildiği, Cömert düzeyinde Sivas ve Tokat sorumlusu olduğu belirtildi. Altınay Özdemir Sabancı ile Toyotas'a Genel Müdürü Haluk Görgün, Sekreter Nilgün Hasefe'yi katleden timi yönlendirdiği gerekçesiyle de aranıyordu. O gün Hürriyet başta olmak üzere basında bu şekilde yer alan olayın asıl kahramanı İbrahim Şahin'in ağzından meydana gelen çatışmanın hikayesi şöyleydi. DHKPC'nin Türkiye sorumlusu M. Nezihi Altınay, Sivas Tokat merkezli Orta Anadolu ve Eğitim sorumlusu Cömert Düzey ve 6 üst düzey yöneticinin ölü olarak ele geçirildiği operasyon Ankara'da planlanmıştır. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca planlanan operasyonlar kapsamında başlatılan çalışmalarda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana gibi illerdeki örgüt evlerine yapılan baskınlarda birçok militan yakalanmış fakat yönetim kadrolarındakilere ulaşılamamıştı. PKK terör örgütünün Karadeniz'e açılım planları yaptığı ve çalışmaları sırasında Sivas-Tokat bölgesinde eğitim kampları olan DHKPC ile görüşmeler yaptığını biliyorduk. Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan bir toplantıdan sonra Sivas-Tokat-Ordu-Giresun bölgelerinde keşif çalışmaları yapmış, DHKPC, TİKKO ve PKK'nın müşterek hareket ettiğini tespit etmiştik. Bu çalışmaları ben yapmıştım. Tokat Almus Dumanlı Yayla, Sivas Malatya Dağ Silsilesi'nin Sivas Tokat Ordu veya Giresun Güzergahı, Karadeniz'e açılım güzergahı olarak kullanılmak isteniyordu. DHKPC TİKKO Erzincan İliç Kemaliye yoluyla Reşadiye üzerinden Ordu veya Koyulhisar Sivas, Mesudiye Ordu, Reşadiye Tokat ara bölgeden Karadeniz'e çıkış güzergahında etkili elemanlara sahip olduğu için bu hat PKK için cazip görülebilirdi. DHKPC'nin her yıl yaz kamplarını Tokat'ın Almus ile Sivas'ın Koyulhisar bölgesi arasındaki dağ silsilesinde yaptığı biliniyordu. Japon sermaye ve teknolojisinin Türkiye'ye girmesini önlemek isteyen Siyonizm, SİHA ve Mossad'ın Türkiye uzantılarını devreye sokmuştu. Siyonizme hizmet eden Türkiye grubu da THKPC'yi kullanarak Özdemir Sabancı'yı öldürtmüş ve Japon Sabancı Holding İşbirliği'nin veya Japonya-Türkiye İşbirliği'nin bitirilmesi için ihtar verilmişti. Özdemir Sabancı cinayeti 2-3 kişilik bir eylem değildi. Bu cinayette çok daha fazla militan kullanılmıştı. Bu eylemin talimat ve planlaması DHKPC'nin Türkiye sorumlusu Mete Nezihi Altınay tarafından yürürlüğe konmuştu. Sabancı cinayetinden sonra büyük şehirlerdeki operasyonlardan kurtulmak için kırsal alana çekilmeyi kararlaştıran DHKPC üst yönetimi en çok güvendikleri Sivas-Tokat bölgesine çekilmiş olabilirdi. Keşif ve tespit çalışmaları bu yöre üzerinde yoğunlaştırıldı. Bir defa kullanıldıktan sonra çöpe atılan lavlardan 6 tanesi İstihbarat Daire Başkanlığı'nca benden alındı. DHKPC'nin MİT Kontrterör Dairesi ile ilişkili militanı aracılığıyla bu silahlar merkez yönetimine gönderildi. Silahlar içine konan çipler bulunduğu yeri gösteren takip tarasut çipleriydi. DHKPC militanı düşünüldüğü gibi silahları yaz kampının bulunduğu Tokat-Sivas ara bölgesine götürdü. Silahların DHKPC üst yönetimine teslim edildiği tespit edildi ve adım adım takip başlatıldı. Bu operasyon ile Sabancı suikastının planlayıcısı olan örgüt lideri Mete Nezih Altınay ve üst yönetim kadrolarının birlikte olduğu kesinlik kazandı. DHKPC üst yönetim kadrolarının Sivas ili Hafik ilçesi Yukarı Hisarcık köyü yakınlarında olduğunun tespiti üzerine jandarma komando timlerince çember alınıp etkisiz hale getirildiler. Ölü olarak ele geçirilenler: Mete Nezih Altınay, Dursun Karataş'ın yurt dışına kaçmasından sonra örgütün Türkiye sorumlusu olmuştu. Özdemir Sabancı suikastının planlayıcısı olarak aranıyordu. 1979'da İstanbul Kağıthane'de Ast Subay Erdal Görücü'nün şehit edilmesinde görev almıştı. 1992 yılında yakalanmış, 6 ay sonra cezaevinden kaçmıştı. Cömert Düzey, Sivas, Tokat ve yaz kampları eğitim sorumlusu. TİKKO ve PKK görüşmelerini yapan ve PKK'nın Tokat Reşadiye, Sivas Koyulhisar ara bölgesinden Karadeniz'e açılımı için yardım eden örgüt sorumlusu. 1997'de İbrahim Şahin'i öldürmek için Şahin'in köyü olan Reşadiye Çakırlı köyüne iki militanı keşif için gönderdi. Bu iki terörist köylüler tarafından yakalanıp jandarmaya teslim edildi. Militanların biri Sivaslı, diğeri ise Tunceliliydi. TİKKO ve DHKPC'li olarak keşfe gelmişlerdi, tutuklandılar. Bu olaydan sonra 3 yıl jandarma timleri 24 saat köyde koruma görevi yaptılar. 3 yıl sonra bütün köylüler AK-47 Kalaşnikov silahlar dağıtıldı. Silahlar halen köylülerde. Köylüler gönüllü korucu olarak görev yapıyorlar. Şahin bu konuda da şunları söylüyordu: "Köy Şahin sülalesi olarak ağırlıklıdır. Muhtar Kenan Şahin yeğenimdir." İbrahim Şahin, Erdal Şahin ve Yaşar Oğuz Şahin ise PKK, TİKKO, DHKPC ile ilişkili terörist olarak Ergenekon davasından yargılanmakta ve teröristlere Kürt ve Ermeni açılım projesi gereği jest yapılmaktadır. MİT'in Oslo görüşmelerinde örgütün isteğini yerine getiren MİT, bu hukuksuzluğu organize etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Ergenekon iddianamesinde MİT temsilcisinin bana gönderdiği mesaj, "Tokat'ta iyi dinlen başkanım, iyi dinlen, seni çok yoracağız" şeklindedir. MİT 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda ilişkiyi sosyal ilişki olarak kabul etmiştir. Olayda ölen diğer isimler: 3. Ali Duran Eroğlu, 4. Enver İnan, 5. Bülent Pak, 6. Mustafa Aktaş, 7. ismi tespit edilememiş, 8. öldüğü açıklanmadı. 7 ve 8 no'lu isimler silahları DHKPC'ye getiren MİT mensupları. Sabancı Cinayeti. Tarih 9 Ocak 1996. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyota SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe Levent'te bulunan Sabancı Center'ın yönetim katı olarak adlandırılan 25. katında suikasta kurban gidiyorlardı. Ülkenin en büyük sermayedarlarından Sabancı ailesinin ferdi Özdemir Sabancı, yine dünyanın en iyi korunan binasındaki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. Faili belli dense de ortaya atılan faillere kimse inanmadı. Olayın nedenini ise kimse tahmin edemiyordu. Birkaç değişik düşünce hasıl olsa da Özdemir Sabancı'nın öldürülmesi için ortada yeterli bir sebep görülmüyordu. Türkiye'nin en güçlü ailesine mensup birinin öldürülmesine kim ya da kimler nasıl cesaret edebilirdi? Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Sabancı Holding'in başında bulunan ve toplumun büyük kesimi tarafından sempati duyulan Sakıp Sabancı da kardeşinin öldürülmesinde yeterli tepkiyi vermemişti. Emekli Amerikan ve Türk istihbaratçılarından bir ekip kurduğu söylenen Sakıp Sabancı'nın sonuca ulaşması bekleniyordu. Suikastı işlediği söylenen 3 kişi de ortalıkta yoktu. Dünyanın en güçlü adamları içinde yer alan Sabancı'nın sanki eli kolu bağlıydı. Kamuoyu karşısında sakin görünen Sakıp Ağa'nın olayın aydınlatılması için büyük paralar harcadığı söyleniyordu. Aslında istihbarat Sabancı için hiç de yabancı bir oluşum değildi. Ayşe Buğra, Devlet ve İş Adamları adlı kitabında Sabancıların istihbarat ilgisini şöyle anlatıyordu. Sabancı grubunun Akbank bünyesinde kurduğu özel istihbarat örgütünde MİT kökenli birçok görevliyi istihdam ettiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Sakıp Sabancı'nın 70'li yıllarda MİT'in bazı toplantılarının vazgeçilmez üyesi olduğu hala hafızalarda canlılığını koruyor. Neyse, biz tekrar dönelim Sabancı cinayetine. Sabancı suikastı sanıkları olarak lanse edilen Fehriye Erdal, Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'un DHKPC üyesi oldukları, suikastı örgüt adına işledikleri gazetelerde çarşaf çarşaf yer alıyor, öldürme emrini ise örgütün elebaşılarından Ercan Kartal'ın verdiği yazıyordu. Bir yıl sonra 6 Ocak 1997'de faillerden Mustafa Duyar, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine giderek teslim oldu. Hakkındaki iddiaları da doğruladı. Türkiye'ye getirilen Duyar yargılanmak üzere Kırklareli E tipi cezaevinde özel bir bölüme, daha sonra da öldürüleceği Afyon kapalı cezaevine gönderildi. Duyar'ın ardından Fehriye Erdal da tesadüf eseri Belçika'da yakalandı. Olayın üçüncü ismi İsmail Akkol'dan ise herhangi bir haber yoktu. Mustafa Duyar pişmanlık yasasından faydalanacağını umut ederek cinayeti itiraf etmiş, yasadan faydalanamayacağını öğrenince de tüm bildiklerimi anlatacağım demişti. Can Dündar'la görüşmek isteyen Duyar, Dündar'ın görüşme talebinden iki hafta sonra 15 Şubat 1999'da cezaevinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Fehriye Erdal ise Türk makamlarının girişimlerine rağmen Türkiye'ye iade edilmemiş, daha sonra da izini kaybettirmişti. Mustafa Duyar'ın ölümünden 5 gün sonra Can Dündar Sabah gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı "Duyar konuşacaktı" başlıklı yazısında olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulunuyordu. Biliyorum, Türkiye APO'dan başka bir şey görecek halde değil ama yine de APO'nun tozu dumanı arasında kaynayıp giden çok önemli bir olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Önceki gün Özdemir Sabancı suikastinin sanığı Mustafa Duyar'la birlikte nasıl bir sırrı toprağa gömdüğümüzün farkında mısınız? Komplo teorilerini sevmem ama bu konuda şu an birkaç ayda yaşadıklarım bana artık sevmem gerektiğini söylüyor. 5 hafta önce Mustafa Duyar'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'ndan izin aldım. Benim soracaklarım vardı, onun da söylemek istedikleri. Bir süre önce büroyu telefonla arayan bir kişi Sabancı suikastini üstlenen örgütten olduğunu söylemiş ve kanıtlaması zor ancak son derece önemli iddialar ortaya atmıştı. Telefondaki kişi olayın ayrıntılarını yurt dışında bizzat suikastın tetikçilerinden dinlemiş ve suikast sonrasında rahatça kaçmayı bir polisin yardımı sayesinde başardıklarını öğrenmişti. Aldığı diğer bilgiler suikaste ilişkin kafalardaki soru işaretlerini pekiştiriyordu. Telefonu kapatırken kendi zihninde vardığı sonucu 2 cümleyle özetledi. Bunu yapan devlet örgütlenmesi içinde bir kol, bir iç hesaplaşma vardı ve işi bize çözdürdüler. Bu iddiaları daha önceki ipuçlarıyla bir araya getirince tablo hepten ilginç bir hal alıyordu. Eyüp Aşık'ın Susurlu Komisyonu'nda verdiği ifadeye göre, suikastten sonra kendisini arayan Mustafa Duyar olduğunu tahmin ettiği bir genç, "Binada 4 kişiydik ama ben silah kullanmadım" demiş ve 2 önemli bilgi daha vermişti. Olaydan 3 gün sonra birileri bizi öldürmeye çalıştı. Bize verilen silahları cinayetten sonra geri aldılar. Bana verilen Baretta marka silah daha sonra bucağın Susurluk'ta kaza yapan otomobilinden çıktı. O arabada çattı ve bucağın şoförlüğünü İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ yapıyordu. Ve suikastın içerideki ayağı Fehriye Erdal'ı Sabancı Center'a 6 ay önce onun bağlantılı olduğu temizlik şirketinin yerleştirdiği ileri sürülüyordu. Sabancı Center santralından dışarı hangi numaraların arandığını kaydeden bilgisayar suikast günü arızalanmış, Türk Telekom'daki kayıtlar da silinmişti. Bir yıl önce Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan, Duyar'ın devlet adına bazı eylemlerde kullanıldığına dair iddialardan söz etmişti. Zaten Duyar daha önceki örgütünden de polisle işbirliği yaptığı gerekçesiyle atılmıştı. Sabancı suikastından sonra örgütünün kendisini kullanıp paçavra gibi attığını görünce, belki de Suriye'ye geçip PKK'ya sığınmak istemiş, ancak bu yolda kapanınca Şam'da Türkiye Büyükelçiliğine gidip teslim olmuştu. Suikastteki Susurluk bağlantısını çözecek anahtar Afyon cezaevinde bir hücredeydi. İdamla yargılanıyordu. Daha önce suçu üstlenen ifadesini değiştirmek istiyordu. İtirafçı affından yararlanmak için bildiğim bütün sırları açıklamaya hazırım diyordu. Ancak pişmanlık talebi yasadaki başvuru süresi dolduğundan kabul edilmemiş, o da 3 kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. ATV için görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurduk. Bakan sanığın açıklayacaklarının yargıya yardımcı olabileceği gerekçesiyle izin verdi. Afyon cezaevi yönetimiyle görüşüldü. Duyar'ın yazılı oluru da alındı, kendisi de görüşmeyi arzuluyordu. Her şey hazırdı. Fakat Duyar'ın konuşmak için öne sürdüğü bazı koşullar bürokrasiye takıldı. Bakanın açık emrine rağmen bakanlıktaki bir bürokrat, şifahen verilen görüşme izninin geri alınması için özellikle uğraştı. Şimdi öğreniyoruz ki bizim Duyar'la görüşme izni aldığımız fakat resmi izin yazısı bir türlü çıkmadığı için gidemediğimiz Afyon'a aynı günlerde Karagümrük çetesi aynı bürokratın verdiği izinle nakledilmiş, çete gittikten 2 hafta sonra da gelen vur emri üzerine bizden önce Duyar'ı ziyaret etmiş ve 4 kurşunla cezasını infaz etmiş. Komplo teorilerini sevmiyorum. Ancak tesadüfün bu kadarına inanmayı da saflık sayıyorum. Duyar kilit isimdi. Konuşsa belki Susurluk skandalının bir düğümü daha çözülecekti. Belki hep sağ eliyle vurduğunu sandığımız çetenin sol elini de görecektik. Sabancı'nın neden hedef seçildiğini öğrenebilecektik. Duyar sırlarını hücre komşusu Selçuk Parsadan'la paylaşmış olmalıydı. Belki Parsadan'a sıkılan kurşunun nedeni de buydu. Tuncay Güney, Sabancı suikastı ile ilgili olarak Kemal Kaplan'a 1998 yılında şunları anlatıyordu.
Önemli bazı siyasetçi ve emniyetçiler Sakıp Sabancı'dan öyle bir şey istediler ki vermeyince kardeşini öldürdüler. İstedikleri neydi biliyor musun? Uyuşturucu. Kulaklarıma inanamamıştım diye hayretini gizlemeyen Kaplan Tuncay'a soruyordu.
Uyuşturucu mu? Sabancı'nın ne işi olur ki?
Onun işi olmaz.
Peki o zaman?
Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarından ele geçirilen uyuşturucu, Sabancı'nın çimento fabrikası olan Akçimento'da yakılıyordu. Birileri bunların yakılmayıp kendilerine verilmesini istedi. Yakma resmi görevlilerin gözetiminde gerçekleştiriliyordu. Adamlar görevleri ayarlamıştı. Yakıldı gibi belge düzenlenecek, sonra uyuşturucu el değiştirecekti. Sabancı reddedince malum olay, iyi ama Özdemir'i neden öldürdüler?
Sakıp Ağa'ya gözdağı için neden olacak? Sonra ne oldu peki?
Ne oldu? Sakıp Sabancı korkup uyuşturucuları vermeyi kabul etti mi?
Belki bir süre.
Sonra?
Hatırlasana.
Neyi?
Susurluk hangi tarihte oldu?
Sabancı ne zaman öldürüldü?
9 Ocak 1996'da Sabancı öldürüldü. Aynı yılın 3 Kasım'ında da Susurluk kazası oldu. Kazada Kocadağ ve Çatlı öldü veya olay yerinde öldürüldü. Bucağı son anda bıraktılar.
Herkese Levent'te oturduğunu söylemesine rağmen Tuncay'ın evi Gültepe'deydi. İsmail Akkol da Gültepe'de ikamet ediyordu. Akkol'u önceden tanıdığını söyleyen Tuncay, ''İsmail'i eskiden beri tanırım, adam öldürecek biri değil. Şimdi kayıp, nerede olduğu bilinmiyor. Bana göre öldürüldü. Mustafa Duyar da yakında öldürülürse hiç şaşırmam.'' demişti.
Öngörüsünde haklı çıktı. Mustafa Duyar 1999 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde Nuriş Çetesi diye adlandırılan çete tarafından kurşunlanarak infaz edildi. Çete infazın gerçekleştirilmesi için cezaevinde isyan çıkartmış, daha sonra da ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden faydalanarak Duyar'ı öldürmüştü. Kendini JİTEM'ci olarak takdim eden emekli assubay Hüseyin Oğuz, Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadesinde Mustafa Duyar'ı Şam'dan Türkiye'ye başında yeşilin olduğu bir ekibin getirdiğini söylüyordu. Ancak Mustafa Duyar Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta kendisini yeşilin getirdiği şeklindeki iddiaları şöyle yalanlıyordu. Beni Yeşil'in Suriye'den getirdiği yolundaki haberler tamamen uydurmadır. Benim Türkiye'ye nasıl getirildiğim MİT görevlilerince bilinmektedir. Teslim olmamda güvenlik güçlerinin sıkıştırmasının etkili olduğu doğru değildir. Kimse beni sıkıştırmadığı gibi eğer teslim olmasam aklanmam da söz konusu olmayacaktı. Ben tamamen kendi özgür hür irademle ve hiç kimsenin etkisi altında kalmadan teslim oldum. Hasan Denizkurdu Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü 1999 yılında Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Denizkurdu 29 Temmuz 2009 tarihli Taraf gazetesine verdiği demeçte Duyar'ı doğruluyor, onu Suriye'de MİT'in teslim aldığını ve ilk sorgusunda MİT'e oldukça önemli ifadeler verdiğini, ancak bugüne değin bu ifadelerin gün yüzüne çıkmadığını, sır olarak kaldığını ifade ediyor, Duyar'ın ifadesinin MİT'in arşivinde bulunduğunu söylüyordu. Bakın dönemin Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu daha neler anlatıyordu. Duyumlarıma göre Duyar'ın suikastla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu sanıyorum. Bu açıklamaların sırları da sanırım MİT'in arşivindedir. Çünkü Duyar'ı teslim alan Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Bu nedenle sorguyu da onlar yapmıştır. Önemli bir cinayetin tetikçisi teslim olmaya karar vermişse, o dönemde onu teslim alan birimlere suikastla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kişi kendi isteğiyle güvenlik birimlerine teslim olmuştur. Ama Duyar'ın yakalandıktan sonra ifadelerini hiç kimse bilmiyor. Strateji Dergisi 6 Şubat 1998 tarihli 3. sayısında Sabancı cinayetinde naylon katil başlıklı yazısında her şey yıllar önce öldürülen ABD'nin 34. başkanı Kennedy suikastinin aynı tespitinde bulunuyordu. Özdemir Sabancı'yı öldürdüğünü itiraf edip cezaevine giren ve pişmanlık yasasından yararlanacak olan Mustafa Duyar, cinayetin planlayıcıları tarafından seçilmiş, eğitilmiş, yönlendirilmiş ve kullanılan bir kişi olmasının dışında cinayetle hiçbir ilintisi olmayan kişi. Ancak anlatımları cinayet günü olay yerinde kasıtlı bırakılan ipuçları, izler ve deliller onun katil olarak kabul görmesini sağlamaya yetti. O aslında bir cinayetin faili değil, hazırlanmış bir naylon katil. Çünkü Özdemir Sabancı'nın öldürüldüğü gün Mustafa Duyar 25. kata hiç çıkmadı. Sabancı Center'a garajın yer aldığı ve kameranın olduğu fakat dedektörün olmadığı D kapısından girdiğinde saatler tam 10.30'u gösteriyordu. Doğruca Xerox adlı fotokopi firmasına yöneldi. Zemin katta bulunan fotokopicinin olduğu yerde oturup bekledi. Evet, oturup bekledi. Neyi mi bekledi? 25. katta bulunan Fehri Erdal'ın cinayetin işlenmesinin ardından Sabancı Center'ı terk etmesini. Saatler tam 10.32'yi gösteriyordu ki Fehri Erdal'ın elinde bir çantayla koşarak ve telaşla D kapısından Sabancı Center'ı terk ettiği görüldü. Fehri Erdal'ın görevli olduğu ve cinayetin 25. katıyla D kapısının çıkış arasında geçen süre 3 dakikaydı. Naylon katil Mustafa Duyar, Fehriye'nin dışarıya çıkmasını beklediği işaret olarak görmüştü. Mustafa Duyar aynı katta bulunan PTT'ye doğru yürüyüp telefonun başına geçti ve 0212-278-8492 numaralı telefondan 0264-272-5180 numaralı telefonu aradı. Bu telefon Adapazarı'ndaydı. Tarih 5 Ocak 1996'yı, saatler ise 10.35'i gösteriyordu. Ve bu telefon numarası adına kayıtlı bulunan Feri Deniz ile naylon katil arasında ne gibi bir ilişki olduğu hiç araştırılmadı. O gün tüm bunlar olup biterken yaşananların görgü tanıkları da vardı. Görgü tanıklarından birisi Sabancı Center'ın güvenlik görevlisi Abdullah Özkan'dı. Olup bitenleri DGM'de bir bir anlatmıştı. Bir başka görgü tanığı temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Gürses'ti ve o da gördüklerini anlatmış, tutanağı imzalamıştı. Bir başka tanık daha vardı, Galip Akbaş, o da güvenlik görevlisiydi, onun ifadeleri de aynıydı. Naylon katil Mustafa Duyar'ın Xerox firmasına girip beklediğini anlatan bir diğer isim de firmada çalışan Kemal Kul'du. Ulusal temizleme şirketi elemanı olarak görev yapan Fehri Erdal, görevi gereği sürekli olarak D kapısını kullanıyordu. Bu girişte kamera olmasına karşın dedektör olmadığını biliyordu. Sabancı Center'a giriş çıkış yapabilmesi için kullanımına verilen kartla 25. kata da çıkabiliyordu. Naylon katil Mustafa Duyar'ın cezaevinde evlendiği eşi Semra Duyar Polat'ın hamile olduğu haberi Kırklareli Devlet Hastanesi'nin 3 Ekim 1997 tarihli raporu ile yalanlanıyordu. Sabancı'yı öldürme emrini cezaevindeki Ercan Kartal'dan aldığını söyleyen Mustafa Duyar'ın Ercan Kartal'la hiçbir şekilde görüşmediği cezaevi kayıtlarıyla ortaya çıkıyordu. Her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin 34. Devlet Başkanı Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te bir suikaste kurban gitmesinde olduğu gibiydi. Ortada cinayetten sorumlu katil vardı ama sonuca ulaşmak mümkün olmuyordu. Her şey karanlıklar içinde yitip gidiyor, gerçek katil görünmüyordu. Kennedy'nin katili olarak adalete teslim edilen kişi de ölmüştü. Strateji dergisi yazının sonunda Sabancı cinayetinde ortaya atılan katil de bir gün öldürülebilir mi şeklinde bir soru soruyordu. Ne yazık ki burada da katil olarak gösterilen kişi devlet desteğiyle öldürülüyordu. CIA öyle içimize girmiş ki hoca efendilerimizin, istihbaratçılarımızın, devlet adamlarımızın ardında hep onlar var. Hayatımız onların dümen suyundaki insanların yönlendirmeleriyle devam ediyor. CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın en yakın dostlarından Fethullah Gülen de kerametlerini hep İncil'den devşiriyordu. Öyle ya, CIA patentli ılımlı İslam kerametlerini başka nereden uyduracaktı? 9. Ayrımın sonu. Sayfa 127.